Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa. Yazarı Erdal Sarı Zeybek. 28. ayrım. Karar verme zamanı geldi. İddia mı, hakikat mi? Levent Paşa ile Şener Paşa'nın fikri ve zikri ne olursa olsun onları bir kenara koyalım. Biz olayımızın hukuki yönüne bakalım. Ne de olsa demokratikleşme süreci yaşayan bir ülkeyiz. Ne de olsa biz düşünce özgürlüğünden yana bir ülkeyiz. PKK'lılar bizim şehitlerimiz diyebilecek kadar düşünce özgürlüğü zırhına saklanan milletin vekiline sahip bir ülkeyiz. Hainlikleri ve de ihanetleri demokratikleşme diye adlandırmaya çalışan insanlarımızın da bulunduğu bir ülkeyiz. Neyse, Yalçın Bey bu işi nasıl başarmıştı? Adına hukuk dedikleri bir nevi tek kişilik bir oyunu Yalçın Bey bizim aleyhimize nasıl oynatmıştı? Neydi iddiaları? Bir hatırlayalım. En başta Şener Paşa ağaçla, çiçekle uğraşır, jandarmalığı bilmez. Evet, en önemli iddiası buydu. Neden? Bizi bir orgeneralle karşı karşıya getirmişti. Peki, neden başka bir iddiada bulunmadı da Şener Paşa dedi? Anlatayım. Şener Paşa'yı ilk olarak Haziran 2003'te tanıdım. Neydi vesile olana bu tanışmaya? Avrupa'ya bir uluslararası tatbikat için gönderilecek jandarma birliği, zaten Türk jandarmasının katılmasında önemli katkımız olan FİEP çerçevesinde ortaya çıkan bu tatbikat yabancımız değildi. Bir yıl süreli eğitim aldığımız Melun'daki Fransız Jandarma Subay Okulu'nun eğitim programı içinde bu konular yer alıyordu. Bizi Ankara'ya çağırdılar, gidecek birliğin hazırlıkları için. Bu vesile bize Şener Paşa'yı tanıştırdı. Ayrıca 2002'de Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Şener Paşa emrinde Manisa İl Jandarma Komutanı olarak bir yıl görev yapmıştım. Doğaldır ki her komutanın bir görev prensibi vardır. Nasıl ki Aytaç Paşa yolsuzlukların üzerine gidilmesinde gayret gösterip jandarma birliklerini organize suçlarla mücadeleye yönlendirdiyse, Şener Paşa da başta irtica ile mücadele olmak üzere minik yavrularımızın Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde yetiştirilmesi, fakirlere yardım, engellilere destek, orta ve lise öğrenimindeki fakir çocuklara eğitim desteği, okullara yardım ve bir de ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği üzerinde bizleri yönlendiriyordu. Hepsi üzerinde yoğun çalışmalar yaptık. Sayın Arınç'ın annesine ait bir evde yürütüldüğü iddia edilen bir irticai faaliyet ile ilgili yapılan operasyon sonrası Şener Paşa'mla olan diyaloglarımızı biliyorsunuz. Ancak bunların dışında gerçekleşen iki olay bizim Ankara ile ters düşmemize neden oldu. Neydi ki bu iki olay? Birincisi, jandarma komando birliklerinin ek teçhizat kuşanarak orman yangınlarına müdahale etmesi. İkincisi ise Şanlıurfa jandarma komutanı olarak bizden yaklaşık 100 bin fidan talep edilmesi olayıdır. Birinci olayda Aydın Bölge Komutanlığı'nda orman yangınları ve müdahale konusunda Şener Paşa'nın ana fikri doğrultusunda seminer düzenlendi. Ankara, komando birliklerinin ısrarla orman yangınlarında kullanılmasını savunuyor, biz ise jandarmanın bir emniyet ve asayiş kuvveti olduğunu, komando birliklerinin özel birlikler olduğunu, bu birliklerin terörle mücadele ve nokta operasyonlarını gerektiren olaylarda kullanılmasını gerektiğini savunuyorduk. Ankara cephesi yurt dışında da bu uygulamanın olduğunu söyleyince biz karşı çıktık ve böyle bir uygulamanın olmadığını ve güvenlik güçlerinin hiçbir şekilde bu amaçla kullanılmayacağını, bu işi yapan Orman Muhafaza Teşkilatı'nın bulunduğunu ileri sürdük. Üstelik bizdeki yurt dışı tecrübesi tezimizi güçlendirdi. Sonuçta bizim ileri sürdüğümüz hususlar kayda alındı, müteakiben kabul edildi ama biz Ankara ile bir kere ters düşmüştük. İkinci olayda inanın bizden 100 bin civarında fidan temin edilerek Kayseri'deki jandarmanın toplum destek birliğine göndermemiz istendi Ankara'dan. Olacak iş değildi, mümkün değildi. Toplasan tüm Şanlıurfa'yı bu kadar fidan çıkmazdı. Fikir güzel, niyet iyi, amaç iyi ama bu iş bizim gücümüzle olacak iş değildi ki. Her şeyden önce maliyeti binlerce yeni lira ederdi. Nereden bulacaktık? Hatırlıyorsam 20 tane kadar fidan gönderdik yüz binler yerine. Kalanını peyderpey temin edilince göndereceğimizi ifade ettik. Urfa zaten ağaç fakiri bir bölgemiz. Gayretlerimizi Urfa'nın ağaçlandırmasına seferber ettik. Ankara bizi iyi tanır. Biz her daim jandarmanın yurt içinde halkın hizmetinde olmasını, uluslararası güvenlik güçleri içerisinde de layık olduğu yere almasını savunan zihniyetleriz. Ama pek hoş karşılanmadı herhal 100 bin yerine 20 fidan göndermek. Size bunu niye anlattım? Ankara jandarmanın işinin gücünün ağaç dikmek olmadığını, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gayret sarf etmesini, uygun zamanlarında da mümkün olduğu ölçüde ağaç dikilmesine yardımcı olmasını açık açık söyleyen bir asker olduğumuzu çok iyi biliyordu. Zaten bu konudaki fikrimizi bilen Ankara, "Doğrudur, Erdal bunu söylemiştir." diyerek harekete geçmişti. Yalçın Bey'in ikinci iddiası sınıf subayı ile kurmay subay meselesiydi. Biz teğmen değiliz ki albay rütbesinde tam 29 yıl jandarma teşkilatı içinde hizmet etmiş, bu aile içinde yaşamış insanız. Doğruları biz söyleyemeyeceğiz de kim söyleyecek? Gazi Paşa ne demiş? Son yıllarda teşkilatımızda kanaatimce ihtiyaçtan çok kurmay subay yetiştirildi. Hatta bir ara bu subayları nerede görevlendirecekleri konusunda kara kara düşünmeye başladılar. Kurmay subay nedir? Karargah subayı, yani komutana doğru kararlar almasında yardım eden insan. Adı üzerinde karargah subayı. Jandarma bir karargah ordusu değil ki. Gerek iç güvenlik birlikleri, gerekse komando birlikleriyle tamamen operasyonel olması gereken bir teşkilat. Sayıca çok olan ilk akademisyen kurmayları karargahlara atadılar. Yüzbaşı rütbesiyle karargaha atanıp da ancak albay rütbesinde kıtaya çıkan o kadar çok kurmay vardı ki. Bu ne demek? Bu şu demek. İstihbaratçıların deyimiyle saha tecrübesi olmayan ya da yeterince olmayan karargah subaylarının albay rütbesinde sahaya çıkması demek. Peki bu ne demek? Bu da şu demek. Saha tecrübesi olmayan komutanın sahadaki birlikleri istenilen ölçüde sevk ve idare edemeyeceği demek. Birincisi bu. İkincisi ise sahadaki birliklerin ana merkezi olan Ankara Cephe Karargahı'nda karar alma mekanizmasını kurmay subaylar işletmeye başlamasından kaynaklandı. Koca Cephe Karargahı'nda bu mekanizma içinde yer alan saha subayı bir elin parmakları kadar. Kalanların hepsi kurmay. Bu neye sebep oldu? Karar alanlarla bu kararı uygulayanlar arasında derin bir uçuruma yol açtı. Daha kısacası bu. Bir maden mühendisini maden ocaklarında çalıştırmadan Zonguldak Kömür Havzaları İşletme Genel Müdürü olarak atamaya benzedi. Bir de emniyet ve asayişin en problemli olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Balıkesir, Van, Hakkari, Şırnak gibi illere sahadaki tecrübesi bizce yeterli olmadığını düşündüğümüz kurmay subaylar atanıp da ömrünü sahaya veren subaylar bir kenarda kalınca bu durum teşkilat içerisinde gizli tartışmalara neden oldu. İşte bu aşamada biz Atatürk'ün gerçekleri söylemekten korkmayınız düsturundan cesaret alarak doğru düşündüğümüzü yüksek sesle söylemeye başlayınca Ankara bizi böyle tanıdı. Yani kurmayları eleştiren bir zihniyet. Yalçın Bey'in ikinci ağır iddiası da buradan geldi. Neden ağır bir iddia? Çünkü şikayeti inceleyen, değerlendiren ve de raporu yazan başkan ve de bu rapora yasal işlem yapılsın emrini verenler kurmay subayı olduğu için. Gelelim üçüncü ve de gene ağır iddiasına. Çerkezlik meselesi. Nurettin Çakır Paşa Çerkez. Şikayetin yapıldığı tarihte eğitim komutanıydı. Sonradan denetleme başkanı oldu ve geleceği olan bir generaldi, yani teşkilatımızın büyük komutanlarından biriydi. Subayların geleceği konusunda fikir beyan edecek ve ettiği beyan etkili olacak bir general. Her ne kadar bu generalle aramızda hiçbir şey olmadıysa da, bizi her daim takdir ettiğini söylemiş olsa da, işin içine çerkezlik katan Yalçın Bey, bizi bu generalimizle karşı karşıya getirmeyi başardı. Hele bir de eşi ressamdır, resim satar sözü de ilave edilince, Tosun'un ateşlediği silah, savunma hattının derin bir yara almasına neden oldu. Zira bu generalimizin eşi gerçekten ressamdı ve her ressam gibi resimlerini satıyordu. Şimdi olaya bir bütün olarak baktığımızda, ağaç ve kurmay meselesinden dolayı Erdal zaten öyledir, söylemiştir diyen kurmay heyeti bunların üzerine bir çerkezlik, bir de ressamlık konusunu ekleyince tüm oklar üstümüze çevrildi. Aslında ana sebep bu muydu? Yani sizce Şener Paşa ya da bu soruşturmayı yapan heyet bizi tanımıyor muydu? 35 yıllık bir asker bir yanda, geçmişi belli bir sabıkalı öte yanda ve de bu sabıkalının bir mantığa dayanmayan iddiaları. Sizce Levent Paşa ki o dönemde istihbarat başkanı gerçeğin ne olduğunu çözememiş miydi? Bu iddiaların asılsız olduğunu anlayamamış mıydı? Siz ne dersiniz? Böylesine bir şahıs ve böylesine bir iddialar zinciri bir ömrü silip süpürmek için yeterli bir sebep miydi? İşte bu, inanın, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Yalçın Tanfer bir köstebektir. 80'li yıllarda Veli Küçük Paşa ile tanışması sonrasında başlayan jandarma ile ilgisi gün geçtikçe artmış, binbaşı Samet Toprak ve diğerleri sayesinde jandarma ailesine sızmış bir köstebek. Elbet bu ailenin iç meselelerini bilir. Kendisinin cezaevinden gönderdiği bir dilekçede de benim Erdal Albay için söylediklerim bir sır değil ki, bunu herkes bilir demek suretiyle bu hususu teyit etmiştir. Öyleyse bizler gibi insanlara reva görülen bu işkencenin başka bir sebebi olabilir mi? Düşünmek gerek bunu. Belki dikkatinizden kaçmış olabilir diye tekrar ediyorum. Şubat ve Mart 2004'te Levent Paşa'nın bütün istihbarat kadroları görülen lüzum üzerine dağıtıldı. Kendileri aynı yıl bu görevden alındığı ve ertesi yıl emekliye sevk edildi. Mali ve Teknik Daire'nin en güçlü ismi Albay Atilla Uğur aynı yıl görevinden alındı. Ertesi yıl atandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığından da alınarak bir eğitim alayına verildi. Daha bitmedi. Generalliğe terfi etmesi beklenen Albay Sadrettin Aktaş emekliye sevk edildi. Aloihbar.org.web sitesinde hakkında önemli iddialar atılan Albay, teknik takibin gene önemli isimlerinden Yüzbaşı Uğur 24 saat içinde görevlerinden alındı. Niye? Görülen lüzum üzerine. Sizce tüm bunlara kötülük eden Allah'ından bulur diyerek cevap bulmamız mümkün mü? Allah ömür verirse bu işlerin nedenini hep birlikte göreceğiz. Alma kulun ahını dememişler mi? Ömrünü askerliğe adamış bir subayın şeref ve haysiyetini bir tahkikata konu edilmiş olmasını vicdanla bağdaştıramıyoruz. Şener Paşa'nın emeklilik kararı açıklandığı gün sivil bir mahkemeye yazı yazıp ben emir verdim demiş olmasını da askerliğin gelenek ve görenekleri açısından doğru bulmuyoruz. Niye yaptı bilmiyorum. Hani bakarsınız Şener Paşa bizim gibi anılarını yazar, yazar da öğreniriz niye? Ya da Levent Paşa da emekli şimdi bizim gibi. Belki o yazar anılarını, yazar da öğreniriz niye? Olur ya, Sadrettin de var, Sadrettin Aktaş. 14 yıl müşavirlik yaptı. Bu konuda çok şey biliyordur herhal. Belki o yazar. Belli mi olur belki o yazar anılarını, yazar da öğreniriz niye? Şimdi olaya bir de bizim cepheden bakalım. Sarı Zeybek kimdir? Erdal Sarı Zeybek, 1976 Kara Harp Okulu mezunu bir jandarma teğmen olarak kıtaya atılmış. Soruşturma tarihinde 27 sene fiilen jandarma teşkilatında çalışmış bir subaydır. Fransız yüksek seviyeli jandarma subay okulunda eğitim görmüş, Paris'te askeri ataşe yardımcılığı göreviyle silahlı kuvvetleri temsil etmiştir. Çok iyi derecede Fransızca bilen Sarı Zeybek, adli kolluk konusunda master yapmıştır. 2 yıl erken terfi almış, Türk Silahlı Kuvvetleri 1. derece gümüş liyakat madalyası, üstün cesaret ve feragat harekat, muharebe harekat, eğitim ve öğretim başarı rozetleri taltif edilmiştir. Kariyeri süresince 72 kez amirleri tarafından ödüllendirilmiştir. 10 yıl fiilen ve de 1. hatta hudut ve iç güvenlik birliklerinde komutanlık yapmış, son atandığı uzman jandarma öğrenci alay komutanlığı görevindeyken bu olaylar nedeniyle kendi isteğiyle emekliye ayrılmış bir subaydır. Mal varlığı olarak banka kredisiyle alınmış ipotekli bir ev ile bir araç sahibidir. Tüm sizlerin huzurunda başta adli müşavir emekli albay Sadrettin Aktaş olmak üzere bu kitaba konu olan tüm şahsiyetlerin mal varlıklarını açıklamaya davet etmek Sarı Zeybek'in hakkıdır diye düşünüyorum. Aynı düşünceden hareketle bu kişileri açık açık anılarını yazmaya davet etmek de hakkımızdır diye düşünüyorum. İşte bu düşünceler içerisinde bir düne bakıyorum, bir bugüne bakıyorum ve de geleceğe bakıyorum. Gördüğüm tek şey koyu bir karanlık.